Ayrım 8.
Sonunda anladılar ki birader Ziya Selışık Asutay'ın örgüte egemen olmasını engellemek için sürekli geziye çıkmasını sağlıyordu. Asutay bir türlü görevinin başında kalamıyordu. Görevinin başında bulunamayan biri daha vardı, Ziya Selışık. Mah başkanı ne zaman aransa İsrail Mahzuat güzarlığında bulunuyordu. İhtilalin üzerinden 6 ay geçmişti ve Mah'ta istedikleri değişiklikleri bir türlü yapamıyorlardı. Teşkilat mensupları kulaklarına gelen personel tasfiyesi yapılacak sözlerinin gerçekleşeceği günü endişeyle bekliyorlardı. Türkiye'nin müttefikleri ise endişelerini çabuk gidermişlerdi. İhtilal hükümetinin Dışişleri Bakanı Selim Sarper NATO'ya ve SENTO'ya bağlı olduklarını açıklamıştı. Ticaret Bakanı Cihat İren de yeni rejimin dış yardıma güvenmeye devam edeceğini, daha çok yardım almayı umduklarını söylemişti. Amerikan Başkanı Eisenhower'ın ihtilalin lideri Orgeneral Cemal Gürsel'i kutlayan ve hükümete başarılar dileyen 11 Haziran 1960 tarihli mesajı, Milli Birlik Komitesi'ne birkaç subayın suratını asmasına yol açsa da çoğunluk tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Amerika ihtilali destekliyordu. İlk etapta Türkiye'ye 400 milyon dolarlık yardım gönderecekti. Sovyetler Birliği'nin ise Türkiye'deki yeni rejimin rengi konusunda kafası karışmıştı. Çünkü KGB'nin raporlarına göre ihtilali gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi içinde Amerikan aleyhtarlığıyla bilinen subaylar vardı. Sovyetler bir ilişki kurulabilir düşüncesiyle yeni hükümete bir öneri götürdü. NATO'dan çıkarsanız Kafkasya'daki Türkiye sınırından ve Karadeniz kıyılarından itibaren 250 kilometre derinliğe kadar bütün bir alanı askerden arındırırız. Ayrıca 500 milyon dolar hibe ederiz. Konu Cemal Gürsel'e aktarıldı. Sovyetler Birliği'nin teklifi MBK'da görüşülmeye değer bulunmamıştı. CIA'nın 27 Mayıs raporu. Neler olup bittiğini yerinde görmek için 18 Haziran'da NATO Başkomutanı General Norstad Türkiye'ye geldi. Onu bir ay sonra Amerikalı bir heyet takip etti. Ve raporlarını yazdılar. Ortalık süt limandı. Rejim konusunda endişe edilecek bir durum yoktu. ABD Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Dairesi 17 Nisan 1961 tarihli 8453 sayılı Türk siyasetinde silahlı kuvvetlerin rolü başlığıyla üzerinde gizli, yabancıların bakması yasaktır damgalı 11 sayfalık bir rapor hazırladı. Rapor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime neden el koyduğunu değerlendiriyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan kansız darbe Türkiye dışında genellikle ağırlık taşıyan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin apolitik olduğu ve ciddi bir siyasi bunalımda müdahale etmeyeceği yolundaki inanışı yıkmıştır. Rapor Milli Birlik Komitesi'ni ise şöyle tahlil ediyordu. MBK adı altında yönetimi ele geçiren grubun gerçek boyutu bilinmiyor. Ancak belirlenen tüm üyeler asker ve profesyonel subay kadrosunun ortanın üstündeki temsilcileri. Mevcut bilgilere göre esas olarak belirlenen 38 üyenin 5'i general, 7'si albay, 7'si yarbay, 12'si binbaşı ve 7'si yüzbaşı. Yaş ortalaması 41, yaşlar 27 ile 65 arasında değişiyor. 4'ü hariç hepsi evli, 6'sı hariç hepsi kurmay okul mezunu. Üyelerinin 24'ü yurt dışına seyahate çıkmış ve 20'si yurt dışında askeri eğitim ve öğretim görmüş. Askerlik öncesi geçmişleri değişik olmasına rağmen hemen hepsi Türkiye ve halkı hakkında esaslı bilgilere sahip ve ortak hareketlerin bütün ülke nüfusunca destekleneceğine inanmışlar. Siyasi eğilim olarak hemen hepsi Batı yanlısı. Antikomünist ancak bazıları. Menderes rejiminin Batı'ya karşı çok fazla boyun eğik olduğuna inanıyorlar. Belirli kişilerin seçimindeki kesin ölçütlü olduğu gibi MBK üyelerinin seçimindeki mekanizma hala gizli kalmış durumda. Rapor bir ekleme yapmayı da ihmal etmiyordu. Ordu yeniden müdahale edebilir. Türk Silahlı Kuvvetleri bir türlü durulmuyordu. 235 general ve amiralle birlikte çeşitli rütbelerdeki 4000 subay emekliye sevk edildi. Subayların emeklilik ikramiyelerini Milli Birlik Komitesi üyesi Kurmay Albay Alparslan Türkeş Amerikalılardan buluvermişti. Başbakanlık müsteşarlığı görevine getirilen Albay Türkeş o günlerde neler bulmuyordu ki? TBMM'nin Kuzey Cephesi'nde yer alan İçişleri Bakanlığı binası 3 bölümden oluşuyordu. Bunlar Bakanlık Merkez Binası, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ydı. 27 Mayıs'tan sonra bakanlıkları dolaşmaya başladım. İçişleri Bakanlığı'na gittiğimde orada ayrı bir odada, bir ayrı büroda Amerikalıları gördüm. Bizim yetkililere nedir bu diye sordu da şu cevabı aldım. Biz komünizmle mücadele için Amerika ile işbirliği yapıyoruz. Buradaki Amerikalılar da onlarla bizim aramızdaki işbirliğinin koordinasyonunu yapıyorlar. Ama işi biraz daha inceleyince gördüm ki İçişleri Bakanlığı'na dışarıdan gelen şifre, telgraflarıyla bakanlıktan dışarı çıkan tüm evraklar oradan geçiyor. Yani onlar bunları görüyorlar, kontrol ediyorlar. Bunu öğrenince dedim ki bunlar buradan çıksınlar, Amerikan yardım binasına gitsinler, orada çalışsınlar. Ben bu talimatı verdikten sonra CIA'nın Ankara'daki başkanı olan Amerikalı zat Arthur V. Miller bana geldi. Çankaya'da oturuyordu. Hatta bir iki defa birlikte yemek yemiştik. Dipnot: Hulusi Turgut, Türgeş'in Anıları, Şahitlerin Dansı, ABC Yayınları, sayfa 202. CIA'nın Türkeş'ten ricası. Burada Türkeş'in anılarına küçük bir ara verip kafamıza takılan bir soruyu soralım. İhtilalin kudretli albayı Türkeş ile CIA'nın Ankara istasyon şefi birkaç kez niçin yemek yemişler ve ne konuşmuşlardı? Bunlar anılarda geçmiyor. Devam edelim. Derken Amerikan Büyükelçisi geldi. Aynı talebi ileri sürdü. İsrar ediyorlardı, üzülüyorlardı. Ona da aynı şeyi söyledim. Bununla da yetinmeyip ardından daha sonra da bir mektup yazdı Amerikan sefiri. Orası zaten küçük bir odadır, önemli değildir. Orada kalmalarına müsaade edin diyordu. Bu arada ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 1. Sekreteri William H. Doyle tarafından Başbakanlık Müsteşarı Albay Alparslan Türkeş'e gönderilen 25 Temmuz 1960 tarihli mektupta İçişleri Bakanlığındaki büronun CIA ofisi olduğu da açıklanıyordu. Doyle mektubuyla birlikte ayrıca Türk polisiyle CIA'nın işbirliğini içeren bazı dokümanları da Albay Türkeş'e göndermişti. Doyle'ın mektubu aynen şöyleydi. Değerli Albay, CIA, Türk Milli Polisi ile yaklaşık 10 yıldan beri irtibat içerisindedir. Şu anda polislik deneyimi çok fazla olan Mr. Arthur V. Miller, CIA'nın Türk Polisi ile irtibatını temsil etmektedir. Bizim irtibat görevlimiz geçtiğimiz yıllar içerisinde Türk Polisi ile ülkenizde yıkıcı eylemlere karşı gelmek üzere Little Groups, küçük gruplar adındaki grupların örgütlenip eğitilmesinde çalıştı. Bu gruplara karşı tahrip edici hareketler konusunda uzman olmaları için yaygın bir eğitim verildi. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde bu grupların yaklaşık 6 tanesi eğitildi. Bir süre önce Milli Güvenlik Genel Direktörlüğü Mr. Miller'a artık bu alanlarda çalışmasını istenmediğini bildirdi. Ayrıca Mr. Miller'dan polis karargahınızdaki küçük ofisten çıkması da istendi. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Türk Milli Polisi ile ilişkimizin kısa bir özetini ilişikle bulacaksınız. Ayrıca aslında bizim teşvikimizle ve ortak çabamızla harekete geçirmek amacıyla 1959 yılında yayınlanan bakanlığa ait kararnamenin bir kopyasını da gönderiyoruz. Bu önemli mektupta söz konusu büronun açık seçik bir biçimde CIA irtibat bürosu olduğu belirtiliyor. Mektupla birlikte verilen dokümanda ise CIA'nın Türk polisinin yetiştirilmesi konusunda yaptığı çalışmalar ile verdiği paralar açıklanıyordu. Mektubun ekinde bir de Türk Milli Polisi ile resmileştirilmiş işbirliği başlığını taşıyan resmi bir yazı bulunuyordu. Üzerinde secret, yani gizli damgası bulunan yazıda CIA kanalıyla Türk polis örgütüne verilen hizmetler ve yapılan yardımlar sıralanmaktaydı. Türk Milli Polisi ile irtibat eylemcilerinin ilk CIA temsilcilerinin Türkiye'ye varışından beri devam etmesine karşın Türklerden işbirliği için resmileştirilmiş bir isteğin dosyalardaki kaydı 1950 yazını gösterir. Bu zamanda Halk Güvenliği Genel Müdürü Mr. O'Donnell'a Amerikan hükümetinin Türk Milli Polisi'nin yeniden örgütlenmesine yardımcı olması için Amerikan polis görevlilerinden bir danışma kadrosu sağlama konusunda yardım talebinde bulundu. Bu başarıldı. 2. İlk operasyon fonları için o zaman 15 bin dolarlık bir başlangıç fonu konmuştu. Bu ilk giderlere 1950-1951 mali yılında 200 bin dolarlık bir değişiklik getirildi. Belgede bunlar karşılığında Türk Milli Polisi'nin tam bir tefrişinin başarıldığı belirtiliyordu. Anlaşılan Amerikalılar istihbarata da polise de tam anlamıyla hakim olmuşlardı. Türkiye son 10 yılda küçük Amerika olma yolunda epey yol kat etmişti. Aynı günlerde kapısında bekleyen nöbetçiler iktidarı boyunca küçük Amerika olma isteklerini sık sık tekrarlayan devrik Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı hücresinde bel kemeriyle intihara teşebbüs ederken yakalayıp ölümden kurtaracaktı. Celal Bayar anayasayı değiştirmek, Türk halkını iç savaşa sürüklemek ve Türk topraklarının bir kısmını yabancı bir devletin egemenliğine bırakmak suçuyla Yüce Divan'a verilmişti. Konu edilen yabancı devlet Türkiye'nin her köşesinde üsleri, kurumlarında CIA ofisleri bulunan Amerika değildi. Menderes hükümeti yapacağı yardım karşılığında Doğu Anadolu'nun bir kısmını Sovyetler Birliği'ne bırakma teşebbüsüne geçmekle itham ediliyordu. Sonunda Menderes de komünist suçlamasıyla hakim karşısına çıkacaktı. Demokrat Partililer hakkında açılan dava Yassıada da başladı. Davanın başlamasından 10 gün önce Amerikan 6. filosuyla Türk gemileri Karadeniz'de ortak tatbikat yapmışlardı. İhtilalciler 27 Mayıs'tan bir hafta sonra ordunun üst kademesinde değişiklik yaptılar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun Yassıada'ya gönderilmişti. Genelkurmay Başkanlığına Ragıp Gümüşbal'a getirildi. Menderes hükümeti döneminde Genelkurmay 2. Başkanı olan Cevdet Sunay Kara Kuvvetleri Komutanı yapılmıştı. İhtilalin güçlü isimlerinden Osmanlı tipi Son Paşa Cemal Madanoğlu Kor Generalliğe terfi ettirilmişti. 3. Ordu Komutanı Ragıp Gümüşpala'nın 27 Mayıs günü öğleye kadar ihtilale katılmakta tereddüt göstermesi nedeniyle bazı subaylar yeni Genelkurmay Başkanı'na tepki gösterdiler. Dipnot: Ragıp Gümüşpala daha sonra kurulacak olan Adalet Partisi'ne genel başkan oldu. Onun ölümünden sonra genel başkanlığa Süleyman Demirel geldi. Aslında ordunun başına 2. başkan Cevdet Sunay düşünülüyordu. Cevdet Paşa Orgeneral Gümüşpala'nın yeni görevinden dolayı çok huzursuz oldu. Değişiklik 2 ay sonra gerçekleşti. Gümüşpala emekli edildi. Sunay Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi. O tarihlerde Orgeneral Sunay'ın alt rütbedeki subayların komuta kademesini hiçe sayarak ihtilal yapmalarını hazmedemediğini kimse bilmiyordu. Sıfır general paralosuyla yola çıkan, yani Cemal Gürsel dışında ordunun üst kademesindeki tüm generalleri emekli etmeyi düşünen idealist genç subaylar gelişmeleri hayal kırıklığı içinde izliyorlardı. 27 Mayıs coşkusu yerini düş kırıklığına bırakıyordu. Mahta Naci Aşkun dönemi. 23 Ekim 1960 günü yapılan genel sayıma göre Türkiye'nin nüfusu 27 milyon 800 bindi. Milli Birlik Komitesi'nce radikallerin sayısı ise 14'tü. Aralarında Alparslan Türkeş'in de bulunduğu 14 üye yurt dışına sürgüne gönderildi. 2 yıl önce ihtilal yapma teşebbüsünden 9 arkadaşıyla birlikte tutuklanıp yargılanan Naci Aşkun, MAH'ın başına getirildi. 9 subayla birlikte yargılanmıştı. Aylarca soğuk bir hücrede tek başına kalmıştı. Hava alması, volta atması için bile avluya çıkarılmamıştı. Tuvaletini bile hücresine konan bir kovaya yapmıştı. Tüm baskılara dayanarak ordu içinde hükümeti devirmek için bir faaliyet olmadığını, eğer varsa böyle bir girişimden haberi olmadığını söyleyerek kimseyi ele vermemişti. Sonunda beraat etmişti. Komiteci arkadaşları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirli stratejik yerlerini kontrol altında tutuyorlardı. İhtilalin başarısızlığı halinde tüm kadroların ele geçmemesi için bazı arkadaşlarını yurt dışı görevlerine göndermişlerdi. Başarısızlık halinde bunlar tekrar junta faaliyetlerine yeniden başlayacaklardı. Bu subaylar arasında Sadi Koçaş, Talat Aydemir gibi Naci Aşkun da vardı. Naci Aşkun'un Roma Ateşe Militerliği'ne tayinini çıkarmışlardı. İhtilal başarılı olunca komitenin ilk çekirdek kadrosunda bulunan Naci Aşkun'a yine görev düşmüştü. MAH'ı millileştirmesi için Roma'dan Ankara'ya çağrıldı. Teşkilatı tanıyordu ve ne yapacağını iyi biliyordu. Kurmay yüzbaşı iken MAH'ta çalışmıştı. Ve beklenen büyük operasyon gerçekleştirildi. Teşkilat içindeki sivil personelin tamamına yakını ya devletin başka kurumlarına gönderildi ya da emekliye sevk edildi. Hiram Abbas bu tasfiye dalgasını ucuz atlatmıştı. Onun içinde bulunduğu kontr espiyonaj bölümüne fazla dokunulmamıştı. Yeni yönetime göre onlar daha çok casus kovalamış, iç siyasal tertiplerde ve polemiklerde pek fazla kullanılmamışlardı. Dipnot: Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'in oğlu Mete Tansel, Hiram Abbas'ın SBF yıllarından çok yakın arkadaşıydı. Hiram Abbas'ın tasfiye hareketinden kurtulmasında bu ilişkinin rolü olduğunu söyleyenler de vardır. Başkan Aşkun, MAH'ı millileştirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tanıdığı subaylara güveniyordu. Bunlardan biri de Kurmay Yarbay Talat Turhan'dı. 1961 yılı başlarında dönemin MAH Başkanı Tümgeneral Naci Aşkun ziyaretime geldi. Sohbet ederken çok yalnız olduğunu, bu nedenle bana gereksinimi bulunduğunu, eğer kabul edersen beni bir süre Ankara'da çalıştırdıktan sonra İstanbul Bölgesi Daire Başkanlığı'na atayacağını söyledi ve fikrimi sordu. Güç bir durumda kalmıştım. Benzeri çok az bulunan bir çalışma azmi, engin bir genel kültürü vardı. Çok uzun yıllar istihbarat işlerinde çalıştığı için temkinli, dikkatli, irdeleyici bir kişiliği vardı. Adı Demokrat Parti dönemindeki 9 subay olayına katıldığı için de epeyce çekmişti. Zaman kazanmak için teşkilatı bana tanıtır mısınız dedim, kabul etti. Günlerce o dönemde Efkaf Apartmanı'ndaki odasında istihbarat ve örgütleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk ve Milli Emniyet'in dağınık binalarda bulunan tesislerini Etlik'ten Florya'ya kadar dolaştık. Herkesin içeri girmek için kuyruğa girdiği bir kuruluşun en üst düzeydeki görevini neden kabul etmemiştim? Öncelikle gördüklerim beni tatmin etmemişti. Teşkilat Naci Aşkun'un elinde sürekli kalamazdı. Her ne kadar o yasa hudutları içinde kalmak için kesin inanç sahibi bir kişiydiyse de, MAH yapısı itibariyle başkanın eğilimleri doğrultusunda hızla görev alanı dışına kaydırılabilirdi. Teşkilat içindeki kişilerin birçoğunun istihbaratçılık megalomanist içinde olduğunu görmem de midemi bulandırmıştı. Zamanla çok isabetli karar verdiğimi anladım. Hiram Abbas ve arkadaşları teşkilata son günlerde gelen muvazzaf ve emekli subaylardan oldukça rahatsızdılar. Ancak seslerini çıkarmıyorlardı. Sürekli yaramazlık yapan oğlu Cengiz'le oynamakla meşguldü o günlerde Hiram Abbas. Tıpkı küçük Cengiz gibi ordu da yerinde durmuyor, huzursuzluk her geçen gün artıyordu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İrfan Tansel yeni görev yeri olan Washington'a gitmek istemediğini hükümete ilginç bir biçimde ifade ediyordu. Jet uçaklarını başkent semalarında uçuruyor ve yerinde kalıyordu. Buna sinirlenen ihtilalin güçlü paşası Cemal Madanoğlu MBK'dan istifa ediyordu. Türk uçakları Ankara üzerinde protesto gösterisi yaparken Sovyetler Birliği uzaya ilk insanı Yuri Gagarin'i göndermişti. Aynı yıl Yassıada Mahkemesi'ni idama mahkum ettiği Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan Daracı'na gönderiliyordu. Türkiye 1961 yılında bir referandum ve bir de seçim yapmıştı. Referanduma sunulan yeni anayasa evet derseniz Menderes asılacak ve hayır da hayır vardır propagandalarına karşın aldığı %60.4 kabul oyuyla yürürlüğe girdi. Yapılan genel seçimlerden CHP 36.7 oy yüzdesiyle birinci parti çıktı. İsmet İnönü Başbakanlığında koalisyon hükümeti kuruldu. Cemal Ağa lakaplı Gürsel ise artık reisi cumhurdu. Yeni anayasaya göre kurulan Milli Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Başbakan İnönü Başkanlığında yaptı. 27 Mayıs Anayasası'nın getirdiği özgürlük ortamında Türk İş'e bağlı bazı sendikacılar 13 Şubat 1961'de Türkiye İşçi Partisi'ni, TİP, kurdular. 20 Aralık 1961'de Yön Dergisi'nin çıkmasıyla sosyalist fikirler tartışılmaya ve taraftar toplamaya başladı. İstanbul'da ise 27 Mayıs'tan umdukları radikal atılımları göremeyen ve 15 Ekim 1961'de yapılan genel seçimlerden DP'nin devamı niteliğindeki sağcı partilerin toplam %63'lük oy oranıyla çıkmaları üzerine düş kırıklığına uğrayan 10'u general 28'i albay, Silahlı Kuvvetler Birliği üyesi 38 subay harp akademilerinde bir araya geldiler. 21 Ekim'de bir ihtilal protokolü imzaladılar. Aralarında 10 yıl sonra 12 Mart 1971 muhtırasını imzalayacak Faruk Gürler, Celal Eyicioğlu ve Muhsin Batur başta olmak üzere Kemal Kayacan, Namık Kemal Ersun, Vecihi Akın, Bahattin Özülker, Bedrettin Demirel, Emin Alpkaya, Turan Çağlar gibi bu kitabın ilerleyen bölümlerine tekrar karşılaşacağımız subaylar vardı. Benzer bir toplantıya Ankara'da katılanların başında ise Kurmay Albay Talat Aydemir geliyordu. Peki Mah bu toplantılardan haber alabiliyor muydu? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın toplantılardan bilgisi olmuştu. Yeni yılın başında 19 Ocak 1962 günü Orgeneral Sunay 72 üst düzey komutanla toplantı yaptı. Herkes eteğindeki taşları döksün toplantısıydı bu. Birkaç subaydan sonra sözü Harp Okulu Komutanı Kurmay Albay Talat Aydemir aldı. Orgeneral Sunay'ın gözlerinin içine baka baka, "Paşam gelin başımıza geçin, memleket için en hayırlı, en az tehlikeli ihtilal hiyerarşik ihtilaldir," dedi. Genelkurmay Başkanı Sunay şaşırmıştı. "Yo, beni mesuliyet altına sokma, olmaz," diye yanıt verdi. Talat Aydemir, Genelkurmay Başkanı Sunay'a darbe yapalım önerisini götürmüş ama ret cevabını almıştı. Orgeneral Sunay toplantı sonrasında Aydemir'in kulağına eğilerek, "Sen çok ateşlisin albayım, dikkat et, başın belaya girmesin," dedi. Ateşli albay Talat Aydemir, kendisini üniformasından Mah Başkanı Naci Aşkun'u da koltuğundan edecek, yeni bir ihtilal hareketine bir ay sonra start verecekti. Mah ihtilalciler ile ordu arasında arabulucu. 22 Şubat 1962 ihtilal girişiminden 3 gün önceydi. Silahlı Kuvvetler Birliği'nin en etkili subaylarından Kurmay Yarbay Talat Turhan'ın o gün önemli bir konuğu vardı. Mah Başkanı Naci Aşkun. Sivil kıyafetiyle bana geldi. Ben o sırada Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürüyüm. Aynı zamanda Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde yürütüyorum. Biz Naci Aşkun ile Milli Savunma Bakanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı koridorlarında bir aşağı bir yukarıya dolanıyoruz. Mah Başkanı bir tümgeneral bir kurmay yarbayın koluna girmiş, koridorlarda dolaşması oldukça yadırganıcı bir olay. Herkes şaşkın şaşkın çekingen gözlerle bize bakıyordu. Ne konuşuyoruz? Bana ordu içinde özellikle alt rütbelilerin bir hareket hazırlığı içinde olduğunu, bunu benim bildiğimi söylüyor. Benden ne yapılması konusunda fikrimi soruyor. Ben de dedim ki o tarihte hareketin başında olan başta Talat Aydemir olmak üzere bazı subaylar tayin edilmişti. Onları tekrar eski görevlerine döndürün dedim. Mah Başkanı umduğu istihbaratı yapmış mıydı bilinmez. 3 gün sonra 22 Şubat 1962 akşamı. Belki de Türk siyasi yaşamının en hareketli bu gecesini Talat Turhan'dan öğrenelim. Gece saat 22, Milli Savunma Bakanlığı'nda odamda oturuyorum. Odam kalabalık, herkes merak içinde tedirgin. Başta harp okulu öğrencileri olmak üzere dışarıda büyük çoğunluğu silahlı 18 bin kişi var. Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, Mürtet Havaalanı'nda pistte bekliyor, ne olacak diye. Menfi bir şey olsa kaçıp gidecek. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel kayıp. Deniz Kuvvetleri Komutanı Bartın'da pelikan üstünde. Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel Eskişehir'de Muhsin Batur'un yanına sığınmış. Her şey Kara Kuvvetleri Komutanı Memduh Dağmaç'ın elinde. Telefonum çaldı. Arayan kişi MAH Başkanı Naci Aşkun. Beni hareket içinde sanıyor. Ülke elden gidiyor. Bir şeyler yap diyor. Ben yine tayinleri durdurun dedim. O sırada Talat Aydemir'in akrabasıydı. Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ekrem Alican Harp Okulu'na elçi olarak gönderilmiş. İlk telefondan sanıyorum yarım saat sonraydı. Naci Aşkun ikinci kez telefonla beni aradı. Tayinleri durdurun isteğimi Genelkurmay'da tek bulabildiği general, Kara Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı Tümgeneral Zeki İlter'e ilettiğini, beni beklediklerini söyledi. Genelkurmay'a gittim, Tümgeneral İlter'i buldum. Birlikte Orgeneral Tağmaç'ın yanına gittik. Bana sen ne biçim kurmay subaysın, bana nasıl böyle öneri getirirsin dedi. Ben de kendisine, bana bak ben senin etrafındaki subaylara benzemem. Senin etrafındakiler senden NATO görevi, ateşelik, harcırahlı iş, lojman, hiç olmazsa askeri öğretmenlik isterler. Beni onlarla karıştırma. Askeri kanuna göre her kurmay subay fikir ve düşüncelerini her platformda söyler dedim. Çekip çıktım yanından. Bu sırada Genelkurmay'da Harp Okulu öğrencileri gelecek hepimizi teslim alacaklar diye bir korku var. Hatta ateş emri çıkarılmıştı. Ancak altında emri çıkaranın imzası yok. Ne olur ne olmaz diye kimse cesaret edip imzalamamış. O sırada Fethi Gürcan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı enterne edip başlarındaki albayı teslim almış. Köşkte İnönü'nün başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı var. Fethi Gürcan Talat Aydemir'e haber gönderiyor. Hepsini toplayayım mı diye. Hayır yanıtını veren Talat Aydemir'in ikircikli davranış hareketi başarıya ulaştıramadı. Kurmay Albay Talat Aydemir 72 arkadaşıyla birlikte üniformasını kaybetti. Hepsi emekliye sevk edilmişti. Talat Aydemir'in yerine Kara Harp Okulu Komutanlığı'na 15 yıl sonra 1977 yılında başarısız bir darbe girişiminde bulunup emekli edilecek Kurmay Albay Namık Kemal Ersun getirildi. Orduyu izle emri. Gelelim MAH Başkanı Naci Aşkun'un koltuğunu nasıl kaybettiğine. 22 Şubat ihtilal girişiminden 4 gün önce, Amerika'daki kurstan döndükten sonra terfi edip MAH'ta göreve başlayan Kurmay Binbaşı Ragıp Ulubay, 18 Şubat günü Talat Turhan'ın yanına gitti. Dipnot, Ragıp Ulubay adının daha önceki bölümlerde de geçtiğini anımsatalım. Alparslan Türkeş'le birlikte Amerika'da kursa gönderilen subaylardan biriydi. Kardeşi Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Hikmet Ulubay'dı. Yarbayım dedi, Fuat Doğu Başkanlığında ben ve sizin akrabanız Albay Hayrettin Han ağasının bulunduğu 3 kişilik bir heyeti İsrail'e gönderiyorlar. Ankara karışık, isterseniz bana ihtiyacınız varsa ben gitmeyeyim. MAH'ta Naci Aşkun'un sağ kolu olarak bulunan binbaşı Ulubay açıkça ihtilalin içinde olmak istediğini söylüyordu. Talat Turhan bu genç ve başarılı subayı İsrail'e gitmesinin doğru olacağını belirtti. Türk istihbarat heyeti ihtilal teşebbüsünün yaşandığı o geceyi Tel Aviv'de öğrendi. Binbaşı Ulubay heyecana kapılarak ben hemen Ankara'ya dönmeliyim diyerek tavrını açığa çıkarmıştı. Tabii ulaşım olanağı olmadığı için Ankara'ya gelememişti. Ancak Mossad'la çeşitli görüşmeler ve bilgi alışverişi yaptıktan sonra Türkiye'ye dönmüşlerdi. Bir hafta sonra Naci Aşkun'u Genelkurmay Başkanı Sunay çağırdı. Orgeneral Sunay MAH Başkanı'nı azarlar gibi konuşuyordu. Hani binbaşı Ulubay çok başarılı bir subaydı, hani ondan çok iyi yararlanacaktınız, ne oldu? İsrail'de neler yapmış, neler söylemiş biliyor musunuz? Bilmiyorsanız ben söyleyeyim deyip Ulubay'ın Tel Aviv'de iki Türk meslektaşına söylediklerini elindeki kağıttan okuyordu. Naci Aşkun poker suratlı, heyecanlı ve sinirini hiç belli etmeyen bir istihbarat subayıydı. Tel Aviv'de üç Türk subayı arasında geçen sohbetin Fuat Doğu tarafından Genelkurmay Başkanı Sunay'a iletildiğini teşkilatta kimseye hissettirmedi. Bu konudan kimseye bahsetmedi. Ancak 15 gün sonra Genelkurmay Başkanı Sunay'la yaptığı görüşmenin ardından istifasını yazmak zorunda kalacaktı. Milli Birlik Komitesi seçilip seçimler yapıldıktan sonra ordunun güçlü adamları Sunay Tağmaç ikilisi aynen Adnan Menderes gibi MAH'ı özel örgüt gibi çalıştırmak, kendilerine ordu içinden istihbarat toplamaya yönlendirmek istiyorlardı. Bu olaylar hep senin yüzünden oldu, sana kaç kez söyledim. İstihbaratı ordunun peşinden ayırmayacaksın diye. Herkesin her adımını izleyeceksin, hep bana gereksiz yere direniyorsun. Şimdi emir veriyorum, gerekirse her subayı izleyeceksin. Sunay'ın bu sözlerini soğukkanlılıkla dinleyen MAH Başkanı Aşkun, bu emrinizi yarından itibaren uygulayacağım ve izleme işine ilk olarak sizden başlayacağım diyerek çekip çıktı. Ve kendisinden beklenmeyen ölçüde ağır bir üslupla istifasını yazdı. Dipnot: Naci Aşkun'a benzer bir davranışı da MAH'ın ilk başkanı olan Albay M. Şükrü Ali Ögel göstermişti. Dönemin başbakanı Rüştü Saracoğlu, CHP içindeki muhaliflerinin telefonlarının dinlenmesini isteyince, 1927'de Atatürk'ün emriyle geldiği MAH başkanlığından 1941'de istifa ederek ayrıldı. 27 Mayıs'ı birlikte yaptığı arkadaşları, orduda kal, kıtaya çık, kol ordu yönet ama çekilme, gün gelir gerekirsin diyorlardı. Naci Aşkun'un ataması Gelibolu'ya kol ordu komutanlığına yapılmıştı ama Sunay'ın sözlerini onuruna yediremedi ve emekliliğini isteyip Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de ayrıldı. Dipnot. Aynen eski başkanlardan Naci Perkel gibi bu idealist subay da ölümünden sonra yayımlanmak üzere anılarını yazdı. Ancak Aşkun'un ailesi bu anıları henüz ortaya çıkarmadı. Genelkurmay Başkanı Sunay'ın Naci Aşkun'dan istedikleri aslında istihbarat tarihi açısından da bir dönemin başlangıcıydı. O güne kadar teşkilatı sadece iktidar partileri muhaliflerini izletmek için kullanıyorlardı. O günden sonra ise MAH artık ordu içindeki gelişmeleri de izlemeye alacaktı. Hem de Genelkurmay Başkanı'nın emriyle.